Ayrım 43, sayfa 476. Tacizci, Lars Kepler. 121. bölüm. Tekrar yola koyulduklarında arkalarında iri kum taneleri uçuştu, araba kulakları sağır eden sarsıcı bir rüzgarla doldu. Yuna arabanın sınırlarını zorlayarak ilerlerken zihninde seri katilin bir profilini çıkarmaya çalıştı. Nelly babasının cenazesinden sonra Rocky ile seks yaptıktan sonra ilgisini ona aktarmıştı. Onu taciz ve takip etmişti. Kendini onun hayatının bir parçası haline getirmişti. Onu uyuşturucularla kontrol etmeye çalışmıştı ve birlikteliklerini tehdit eden kadını öldürmüştü. Rocky'nin Rebecca Hanson cinayetinin esas şüphelisi olmasını sağlayarak hayatını çekilmez kılmıştı. Sonunda Rocky'yi bir kafese kapatmış, ona eroin vermişti ve ona tamamen sahip olduğunu düşünürken Rocky kaçmayı başarmıştı. Finsta'da bir araba çalmış ve Arlanda'ya doğru yol alırken kaza yapmıştı. Kaza beyninde ciddi hasarlar bırakmıştı. Rocky Nelly'ye olan ilgisini tamamen yitirmiş ve güvenlikli psikiyatrik bakıma mahkum edilmişti. Belki de Eric, Rocky Kirkland'ın duruşması sırasında uzman tanık olarak çağrıldığında Nelly'nin gözüne ilişmişti. Yuna Nelly'nin Eric'i büyük olasılıkla bu kadar uzun zaman önce yavaşça ve sistematik bir biçimde izlemeye başladığını düşününce ürperdi. Nelly eğitimine devam edip mezun olmuş, Eric'le aynı yerde işe girmiş, Martin'le evlenmiş ve Eric Simone'den ayrılırken ona destek olmuştu. Boşanmanın ardından Eric'i sahiplenme güdüsü daha da güçlenmişti ve Nelly gözünü onun üstünden ayırmamaya, hiçbir rekabet belirtisine katlanamamaya ve patolojik bir kıskançlık sergilemeye başlamıştı. Büyük olasılıkla Eric'in onu kendi isteğiyle seçmesini, gözünün ondan başka kimseyi görmemesini istemişti. Ama böyle olmayınca içinde bir şeyler kopmuştu ve hayatı kararmasın diye harekete geçmek zorunda kalmıştı. Eric Maria Carlson'la bir ilişki yaşamaya başlayınca Nelly büyük olasılıkla rakibinden kurtulursa her şeyin yoluna gireceğini düşünmüştü. Bir tacizci kurbanıydı, her zaman hayali bir ilişki kurardı ve kendisini bunun gerçek ve karşılıklı bir ilişki olduğuna inandırırdı. Nelly zihninde Eric'le evli olduğuna inanmış olabilirdi. Eric'in onu Maria Carlson'la aldattığını, Sandra Lundgren'i çekici bulduğunu, Suzanne Kern'le flört ettiğini ve belki de Katrina Yusuf'e gülümsediğini görünce içinde saldırgan bir canavar uyanmıştı. Yuna Manköping'e doğru döndü. Lindholm kat ve bina hizmetlerinin dışındaki park yerinde durdu ve daha iyi bir arabaya geçti. E20 numaralı otobandan saatte 190 km hızla giderlerken Margot özel numarasından aradı. "Senin için bir tutuklama emri çıkarıldı, bunu biliyor muydun?" diye sordu.
"Biliyorum ama..."
Margot Yuna'nın sözünü keserek "Bu yüzden hapsi boylayacaksın," dedi. Yuna sessizce "Buna değdi," diye cevap verdi. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Margot alçak sesle "Artık neden benden daha iyi bir dedektif olduğunu anlıyorum," dedi. Yuna siyah bir korvetin sağından geçti ve tam zamanında şerit değiştirerek hardal sarısı römorklu bir tırı solladı. Adli tıp ekibimi Sandra Lundgren'in banyosunda Eric'in saç tellerini buldu. Geyik başının üstünde parmak izlerini bulmuştuk. Bütün kurbanlarla bağlantısı var ve evinin bodrum katında binlerce saatlik video kayıtları var ve...
"Tüm bunlar çok abartılı," dedi Yuna.
Margot sıkıntılı bir şekilde... "Üstelik Eric'in arabasında bulunan kanın analizi Suzanne Kern'e ait olduğunu gösterdi. Tüm bunlar benim için bile çok abartılı," dedi.
Yuna güzel dedi.
"Eric bir doktor, bu çok mantıksız çünkü 4 cinayet de belirgin adli farkındalık işaretleri taşıyor. Ve Eric gibi biri kendi arabasında kan izleri bırakmaz, birisi onu suçlu göstermek için arka koltuğa o kan izlerini bırakmış."
Yuna gerçek katille tanıştın dedi.
"Yoksa Nestor mu?"
"Nelly Brandt, vaiz o."
"Margot emin gibi konuşuyorsun," dedi.
"Peşinde olduğu kişi Eric, taciz ettiği kişi o. Kurbanlar ise sadece kendi kafasındaki rakipler."
"Eğer bundan eminsen derhal bir operasyon düzenleteceğim," dedi Margot. "Evine ve iş yerine aynı anda baskın yapacağız."
Yuda Stockholm'e doğru ilerlerken Nelly'nin Eric'i nasıl yıllar boyunca taciz ettiğini, onun ilgi gösterdiği her kadının hayatının haritasını çıkardığını, kendisinde bulunmayan hangi özellikleri taşıdıklarını anlamaya çalıştığını düşündü. Nelly bu kadınların sergiledikleri mücevherleri, boyalı dudaklarını, güzel tırnaklarını görmüş ve bunları ellerinden almak, onları cezalandırmak, sonra da çıplak kulaklarını ya da çirkin ellerini vurgulamak istemişti. Fakat bu da yeterli olmayınca Eric'in tüm dünyasını başına yıkmak istemişti. Yuna onun tıpkı yaralı Artemis gibi bir av düzenlediğini düşündü. Nelly yetenekli bir avcıydı. Kurbanını tecrit ediyordu, onu yaralıyordu ve eziyet çektirerek tutsak ediyordu. Ta ki tek bir çıkış yolu kalana dek. Eric için niyeti tüm delillerin onu işaret ettiğini anlaması ve polis onu yakalamadan önce firar etmesiydi. Böylece herkes onu dışlayacaktı ve Eric sonunda onu hala kabul etmeye hazır olan tek kişinin yardımını isteyecekti. Eric şimdiye kadar polis tarafından yakalanmadıysa Nelly'den sığınma talep etmiş olmalıydı. 122. Bölüm. Jackie diken üstündeydi. Karnı pek aç olmadığı halde mutfağa gidip bir şeyler yemeyi düşündü. Belki de sessizce oturup bir çay içmeliydi. Eliyle mutfak tezgahını yoklayarak fayanslara dokundu. Büyük havanın önünden geçti ve içinde çay yaprakları olan küçük cam kulplu demliği buldu. Elleri durdu. El yordamıyla taş havanın yanına geri döndü. Ağır tokmak her zamanki gibi havanın içinde değildi. Jackie parmaklarını tezgahın her yerinde gezdirdi ama tokmağı bulamadı. Ve Maddie ile araları biraz düzelince tokmağın yerini ona sormak zorunda kalacağını düşündü. Esneme isteğini bastırdı ve su ısıtıcıyı doldurdu. Eric ile tartışmalarını izleyen günlerde Maddie Eric'in üzgün olduğunu ve bir daha asla yanlarına gelmeyeceğini söyleyip durmuştu. Kendisini de bir sürü şeyi unuttuğunu açıklamaya çalışmış ve daha önce anahtarları, notaları ve futbol ayakkabılarını nasıl da unuttuğunu uzun uzun anlatmaya kalkmıştı. Jackie ise artık kızgın olmadığını, iki yetişkin arasında işlerin yürümemesinin kimsenin suçu olmadığını açıklamaya çalışmıştı. Ama sonra medya cadı avına başlamıştı. Jackie kızı da onu neden okula göndermediğini ve evde tuttuğunu söylememişti. Öğrencileriyle yaptığı bütün dersleri ertelemiş ve orkçu olarak görev aldığı bütün işleri iptal etmişti. Günlerini geçirmek ve çok fazla düşünmemek için uyanık olduğu tüm saatleri piyano çalarak, ölçü ve parmak egzersizleri yaparak geçiriyor, sonra da o kadar yoruluyordu ve dirsekleri o kadar acıyordu ki ağrı kesici içmek zorunda kalıyordu. Elbette kızına haberlerde Eric hakkında söylenenlerden bahsetmemişti. Maddie bu olanları asla anlayamazdı. Zaten Jackie de anlayamıyordu. Artık televizyondaki haberleri de dinlemiyordu. Yapılan spekülasyonları duymaya, acı ve keder içine debelenmeye katlanamıyordu. Maddie Eric'ten bahsetmeyi bırakmıştı ama hala çok durgundu. Daha küçük çocuklara yönelik programları seyretmeye başlamıştı ve Jackie onun yine baş parmağını emmeye başladığı hissine kapılmıştı. Maddie o gün piyano çalmak istemediğinde sabrının nasıl da taştığını düşününce Jackie'nin midesine bir endişe yumrusu oturdu. Kızına bir bebek gibi davrandığını söyleyince Maddie ağlamaya başlamıştı ve bağırarak ona bir daha hiçbir konuda yardım etmeyeceğini söylemişti. Şimdi de gardırobunda örtülerin, yastıkların ve peluş oyuncaklarının arasında saklanıyordu ve Jackie onunla konuşmaya çalıştığında cevap vermiyordu. Jackie ona mükemmel olması gerekmediğini göstermeliyim diye düşündü. Onu ne olursa olsun koşulsuz sevdiğimi bilmeli. Serin holden geçip pencerelerden süzülen güneş ışığıyla dolan salona girdi. Tenine değen ışık yüzmeleri yol yol akan sıcak su damlaları gibiydi. Jackie piyanonun da kocaman bir hayvan gibi ısınmış olacağını biliyordu. Dışarıdaki caddede bir tür inşaat devam ediyordu. Jackie büyük iş makinelerinin boğuk titreşimlerini çıplak ayaklarıyla hissederken eski pencere çerçevelerinin içindeki camların takırtısını duyuyordu. Parke zeminin orta yerinde topuğuna yapışkan bir şey değdi. Maddie yere bir miktar meyve suyu dökmüş olmalıydı. Burnuna küf, ısırga notu ve ıslak toprak kokusu geldi. İçinde huzursuzluk veren, tüyler ürpertici bir tehlike hissi belirdi ve tepeden tırnağa buz kesti. Tüm bu olanlardan sonra sarsılması hiç de şaşırtıcı değildi. Eric hakkında söylenen şeyler korkunç diye düşünürken avluya bakan pencereden gelen bir ses duyar gibi oldu. Kulak kesilerek cama yaklaştı. Etraf sessizdi. Fakat perdeler açıkken birisi rahatlıkla karşısında dikilip ona bakabilirdi. Jackie dikkatle pencereye doğru ilerledi ve elini uzatıp cama dokundu. Perdeleri kapatırken borunun üstünde kaygan çengeller tıngırdadı ve perdelerin usulca duvara sürtünmesi sayılmazsa ortalık yeniden sessizliğe büründü. Jackie piyanonun yanına gitti, tabureye oturdu, tuşların kapağını kaldırdı, daha rahat bir pozisyona geçti, ellerini indirdi ve tuşların üstünde duran bir şeye dokundu. Bu bir bez parçasıydı. Jackie bezi alıp yokladı. Bu bir tür kumaş veya eşarptı, herhalde bunu buraya Maddie koymuştu. Üstünde dolan başlı nakış işlemeleri vardı. Jackie parmaklarıyla dikişlerin oluşturduğu deseni takip etti. Bu dört ayaklı, kanatlı veya sırtında tüyler bulunan ve kıvırcık sakallı bir erkek başı olan bir tür hayvana benziyordu. Jackie yavaşça ayağa kalkarken donuk yüzeyi kırılan bir su birikintisine düşmüş gibi bütün vücudu buz kesti. Odada biri vardı. Jackie bunu demin az önce hissetmişti. Arkasındaki parkeler bir yetişkinin ağırlığı altında gıcırdadı. Mutlak bir tehlike hissi dünyayı korkusuyla yapayalnız kaldığı ufacık bir noktaya indirgedi. Jackie arkasına dönmeden "Eric" dedi. Bir şey yavaşça hışırdadı ve yerin titreşimi masadaki meyve kasesinin tıkırdamasına neden oldu. Jackie olabildiğince sakince "Sen misin Eric?" diye sordu. "Böyle aklına estiği gibi buraya gelemezsin." Arkasına döndü ve tanıdık gelmeyen yüzeysel ve telaşlı bir soluk sesi duydu. Yavaşça kapıya doğru ilerledi. İçerideki her kimse olduğu yerde kaldı ama üstünde plastik ya da kauçuk giysiler varmış gibi bir gıcırtı duyuldu. Jackie sesinde bariz bir korkuyla "Her şeyi konuşabiliriz" dedi. "Aşırı tepki verdiğimi biliyorum. Ben de seni aramak istiyordum." İçerideki cevap vermedi. Sadece ağırlığı bir ayağından diğerine aktardı. Ayaklarının altındaki zemin gıcırdadı. "Artık sana kızgın değilim. Hep seni düşünüyorum. Her şey yoluna girecek" dedi Jackie güçsüzce. Buradan çıkması ve Eric'i daireyi terk etmeye ikna ederek Maddie'den uzaklaştırması gerektiğini düşünerek hole açılan koridora yürüdü. "Hadi gidip mutfakta oturalım. Maddie henüz eve gelmedi" diye yalan söyledi. Yerden ani bir güm sesi geldi ve içeri sızan kişi Jackie'ye doğru koştururken Jackie onu durdurmak için bir elini kaldırdı. Havadaki koluna bir şey çarptı. Havan tokmağı dirseğini sıyırıp geçti ve Jackie geriye doğru sendeledi. Damarlarına hücum eden adrenalin yüzünden kolundaki acıyı bile fark etmedi. Geri çekilerek incinen koluna tuttu, arkasını dönünce duvara çarptı, dizini sehpaya vurdu. Maddie'nin genellikle patlamış mısır koymak için kullandığı cam kaseyi aldı ve tüm gücüyle savurdu. Saldırgana vurdu ve kaseyi düşürdü. Saldırgan Jackie'nin üstüne düştü ve Jackie sırtını kitaplığa çarptı. Jackie saldırganın yağmurluğunun bedenine değdiğini hissedebiliyordu. İki eliyle onu itti ve keskin nefesinin kokusunu duydu. Kitaplar güm diye yere devrildi. Jackie bu Eric değil diye düşündü. Bu onun kokusu değil. Elini duvardan ayırmadan koştu, hole gitti ve ön kapıya ulaşarak titreyen ellerle kilidi çevirmeye başladı. Arkasından ağır ayak sesleri yaklaştı. Kapıyı açtı ama bir şey tıngırdadı ve kapı takıldı. Emniyet zincirini açmayı unutmuştu. Kapıyı kapattı, emniyet zincirini kurcaladı ama elleri o kadar çok titriyordu ki zinciri bir türlü yuvasından çıkaramadı. Onu öldürmek isteyen kişi boğazından bir hırıltı çıkararak yaklaşıyordu. Burkulan zinciri yana doğru çekince zincir aniden yerinden çıktı, Jackie kapıyı açtı ve kendini merdiven boşluğuna attı. Az kalsın düşecekti ama komşusunun kapısına kadar ulaşmayı başardı ve avucuyla kapıya vurdu. "Jackie kapıyı açın!" diye feryat etti. Ardında bir hareket hissetti, arkasına döndü ve yüzünü darbeden korumak için kolunu kaldırdı. Jackie komşusunun kapısının üstüne düştü, yanağından kanlar aktı ve bir sonraki darbe başını yana devirirken derin bir iç çekti. acı, ılık ve ince tüylü taç yaprakları olan bir çiçek açtı ve ağzıyla burun deliklerini doldurdu.
123. Bölüm. Erik yattığı yerden motor sesinden, lastiklerin asfalt üstüne çıkardıkları monoton tıngırtıdan ve Nelly'nin trafiğe odaklanırken elinde olmadan salıverdiği küçük iç çekişlerden başka bir şey duyamıyordu. Sikla sahilinden sonra Nelly bir sürü trafik lambasının ve dönüşün bulunduğu ve sürekli şerit değiştirilen Stockholm merkezinde 20 dakika boyunca araba sürmüştü. Sonra durmuş, arabadan inmiş ve uzun süre geri dönmemişti. Erik üstünü tamamen örten battaniyenin altında uzanmış, ara sıra çok dikkatli bir biçimde pozisyon değiştirerek beklemişti. Arabanın sıcaklığında uyuyakalmıştı. Fakat arabanın hemen dışından gelen sesler yüzünden ansızın uyanmıştı. Anlaşılan iki adam sessizce bir şey konuşuyorlardı. Erik ne dediklerini duymaya çalıştı. Polis gibi konuştuklarını düşündü ama emin olamadı. Sırtındaki ağır battaniyeyle hareket etmeden yatarken dikkatlice nefes almaya çalıştı. Sağ tarafı tamamen uyuşmuştu. Fakat seslerin uzaklaşmasından çok sonraya kadar pozisyonunu değiştirmeye cesaret edemedi. Aradan bir 40 dakika daha geçtikten sonra Nelly geri döndü. Erik, Nelly'nin bagajı açtığını ve homurdanarak ağır bir yükü kaldırdığını duydu. Araba sallandı, sonra Nelly sürücü koltuğuna geçti, motoru çalıştırdı ve arabayı Stravinsky'nin İlahiler Senfonisi doldurdu. Otobana çıktıkları zaman battaniyeyi yüzünden çekmeye cesaret edebildi. Nelly müziği bastırarak ona seslenirken sesi neşeli geliyordu. Bunu yapmak için deli olması gerektiğini, fakat 16 yaşındayken vahim bir serserilik döneminden geçtiğini, polislerden ve diğer faşist piçlerden hala intikam almak istediğini söyledi. Bir saatten uzun bir süre boyunca yol aldıktan sonra yavaşlayınca Erik önündeki sürücü koltuğuna dayandı. Büyük araç keskin bir dönüş yaparak engebeli bir yola girdi. Şasinin altına küçük taşlar çarpıyordu. Nelly daha da yavaşlayınca Erik dalların tavana ve pencerelere sürtündüğünü duydu. Araba tümseklerin ve çukurların üstünden geçerken sallandı ve sonunda durdu. El freni çekilirken bir klik sesi geldi, sonra sessizlik çöktü. Sürücü kapısı açıldı ve Erik bir parça mazot kokusu taşıyan serinlik ona ulaştığında nihayet arka koltukta oturmaya cesaret etti. Sersemlemiş bir halde otlarla sarılmış yıkıntılara baktı ve beyaz bir gökyüzü, yapraklı ağaç tepeleri ve nadasa bırakılmış büyük tarlalar gördü. Kırsal alanın göbeğindelerdi. Uzun otların arasında çekirgeler ötüyordu. Nelly ayağa kalktı ve ışıldayan gözlerle Erik'e baktı. Çiçekli desenli yeşil elbisesinin kalça kısmı buruşmuştu ve sarı saçlarının birkaç tutamı başının etrafındaki eşarptan kurtulmuştu. Yanaklarının bir tarafı yüzü bir yere çarpmış gibi tuhaf bir şekilde kızarmıştı. Ortalık o kadar sessizdi ve rüzgar o kadar azdı ki Nelly omzundaki pırıltılı çantayı düzeltirken Erik onun bileziğindeki süslerin şıkırtılarını duydu. Arabanın kapısını açtı ve dikkatli otlara bastı. Atleti kurumuştu ve bütün vücudu ağrıyordu. Nelly otlara bürünmüş bir avluya park etmişti. Bir tür fabrikanın yıkıntılarının ortasında iki katlı sarı bir ev vardı. İsli bir fırından uzun bir tuğla baca yükseliyordu. Binalar yabani bitkilerle çevriliydi ve Erik uzun otların arasından büyük bir demir yolu şebekesinin kalıntılarını seçebiliyordu. Nelly dudaklarını yalayarak "Haydi içeri girelim" dedi. Erik şaşırarak "Burası Solbakken mi?" diye sordu. Nelly "Güzel, öyle değil mi?" diyerek kıkırdadı. Avluda kırık cam parçaları pırıldıyordu. Uzun otların arasında tuğlalar ve isten kararmış oluklu tenekeler vardı. Bazı binaların kolonları kendi mahzenlerinin üstüne yıkılmıştı ve oluşan boşluklar dibinde otların büyüdüğü boş havuzlara, tuğla kemerler ise yeraltı tünellerine açılan geçitlere benziyordu. Bir yığın körpe kara ağacın arasından eski bir çamaşır makinesi, birkaç kirli plastik sandalye ve bir çift traktör tekerleği duruyordu. Nelly, "Şimdi sana evi göstermek istiyorum" dedi ve hoşnut bir şekilde gülümseyerek elini Erik'in kolunun altına sıkıştırdı. Ana binanın tamamı koyu yeşil ısırgan otlarıyla çevriliydi. Yerinden çıkan su yolu verandanın çatısında duruyordu.
Nelly Eric'i çekiştirmeye çalışarak içerisi gerçekten çok güzel dedi. Eric aniden başının döndüğünü hissetti. Yer ayaklarının altından kayacak gibi oldu ve kendini yüzeyinde parlak bir yağ tabakası olan kahverengi bir su birikintisine bakarken buldu. Nelly kaygıyla gülümseyerek "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu.
Eric tüm bu olan biteni anlamak zor. Mesela şu anda burada olmamı diye cevap verdi.
Nelly hadi içeri girelim dedi ve gözlerini Eric'ten ayırmadan geri geri eve doğru yürüdü.
Eric bu sabah Rocky'yi hipnotize ettim dedi. Rebecca Hanson'u öldüren kişiyi hatırladı. Tanıştıkları kilisenin adını söyledi.
Polise bununla ilgili tüyo vermemiz gerekecek dedi.
Bilmiyorum her şey çok.
Nelly haydi içeri girelim diye araya girdi ve eve doğru yürümeye devam etti.
Eric onun peşinden giderek düşünecek vaktim olmadı sürekli kaçtım dedi.
Nelly mesafeli bir sesle elbette diye cevap verdi.
43. ayrımız sonu. Sayfa 486.